Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağa. Donanım.com olarak Almanya'da Fotokina Fuarı'ndayız. Yanımda Canon Türkiye'den Mert Gündoğdu var. Kendisi Canon Türkiye'de çalışıyor ve ürün uzmanı. Burada Canon'un aslında bakılırsa iki tane yeni ürünü var. Bir tanesinin lansmanı birkaç hafta önce yapılmıştı. Burayı beklemediler aslında. Çünkü amiral gemisi diyebileceğimiz Canon'un en önemli ürünlerinden birisi olduğu için lansmanı ayrı yapıldı onun. Bahsettiğimiz model 5D Mark IV. Birazdan konuşacağız. Aynı zamanda burada genel amaçlı kullanıma yönelik bir kamera ama aynı zamanda belki YouTuber'ların da dikkatini çekebilecek bazı özellikleri var. Şu an elinde tutmakta olduğun EOS M5, bu da yine Canon'un Fotokina'da duyurusunu yaptığı en yeni modellerinden bir tanesi. Bunların hepsinden bahsedeceğiz ama öncesinde ben 5D Mark IV'den bahsetmek istiyorum. Çünkü özellikle Mark II, daha sonrasında Mark III, belki Mark III, Mark II kadar konuşulmadı. Çünkü Mark II çıtayı o kadar çok yükseltmişti ki Üzerine yeni şeyler koymak çok kolay değildi. Ama Mark III de işte bugün video prodüksiyondan, TV dizilerine, düğün fotoğrafçılığından, bebek fotoğrafçılığına her alanda kullanılan, kendi standartlarını kurmuş, alanında önemli makinelerden bir tanesi. Şimdi Mark IV var. Biz aslında detaylı bir önceleme videosunu zaten sitemizde ve daha sonrasında YouTube kanalına paylaşıyor olacağız ama senin gözünden, yani Canon Türkiye'nin gözünden bakıldığı zaman şöyle bize Mark IV'ün öne çıkan 5 özelliğini say desem nelerden bahsedersin?
Şöyle söyleyebilirim. 30 megapiksellik bir sensörü sahip makinamız. Bununla beraber dinamik aralık arttı. Yaklaşık 14 dinamik aralık diyebiliriz. 14 EV'de bir dinamik aralığı mevcut. Bunun dışında ISO performansı, native ISO'su 32.000'e yükseldi. Yüksek ISO performansı da 102.400'de. Fakat Mark III ile Mark IV'ü kıyasladığın zaman gerçekten çok büyük bir fark olduğunu sen de burada deneyeceksin, göreceksin. Netleme sistemine baktığımız zaman halihazırda biliyorsun Şubat ayında bir DX Mark II'yi tanıttık. Netleme sistemi inanılmaz genişledi. İnanılmaz gelişti. Burada önemli olan nokta aslında kağıt üzerinde bakıldığı zaman gelişmemiş gibi gözüküyor. İkisi de 61 nokta olarak gözüküyor. Ama sistem tamamen değiştiği için zaten burada yine test edeceğiz seninle de beraber sonrasında. Gerçekten farkı göreceksin. Netlik sistemi, dual piksel, CMOS netlik sistemi gerçekten çok iyi. Video takibi çok başarılı. Özellikle 4K'da netleme bazen sıkıntı olabiliyor ama yüz takibi olsun, obje takibi olsun gerçekten çok başarılı. Çünkü bunun için makinenin içinde ayrı bir işlemci var. Digit 6 işlemci var. Makinede bununla beraber iki tane işlemci bulunuyor aslında. Bir Digit 6 Plus, bir tane de Digit 6. Digit 6 hem netleme sistemine hem de ölçüm sistemine yardımcı oluyor. Bunlarla beraber yine dual piksel RAW teknolojisi geldi. Bu da daha önce hiçbir fotoğraf makinesinde olmayan bir özellik. Burada 3 tane farklı mikro ayarı değiştirebiliyorsunuz. Bunların detaylarını sen zaten muhtemelen testinde belirtirsin. İlk etapta Wi-Fi ve GPS gerçekten çok önemli. Çünkü her zaman bir sıkıntı yaşıyoruz. Hani özellikle böyle düğün çekimlerinde bir cimi cibe vesaire koyduğunuz zaman makineyi yukarıya koyuyorsunuz ve netliğini kendi otomatik olarak yapsa da yeteri kadar ekürit olmuyordu. Ama artık direkt elinizdeki akıllı telefon veya tabletlerinizden dokunduğunuz yere netleme yapabiliyorsunuz ve video çekimine başlatabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik oldu. Çünkü daha önce video kullanıcıları biliyor. Bu tarz bir teknoloji yapabilmek için neredeyse 2000 dolarlık bir yatırım vesaire gerekiyor. Artık bundan da kurtulmuş oldular diyebilirim. Bununla beraber dokunmatik ekran geldi. Dokunmatik ekran bakıldığı zaman ilk etapta hani biraz daha tradisyonel düşünüldüğü zaman hani kullanılmaz diye düşünülüyor ama kullanılmaz düşünülüyor ama gerçekten kullanımı çok kolaylaştırıyor. Belli bir şeyden sonra normal tuşa basmıyorsun. Sadece dokunmatik olarak ilerleyebiliyorsun ve dokunmatiği her yerde kullanabiliyorsun. Çektiğin fotoğraflar arasında geçişi sağlayabiliyorsun. Aynı telefonlardaki pinch hareketleri, zoom out, zoom in her şeyi yapabiliyorsun. Ve dokunduğun yere netleme yapabiliyorsun. Bunlar gerçekten kullanımı çok kolaylaştırıyor.
Video profesyonellerin özel olarak Canon'un ürün gamına bakıldığı zaman da C serisi var. Şimdi C100'le başlayan, C300'ler vesaire yukarı doğru giden bir ürün gamı var. Şimdi özellikle C100'le kıyasladığımız zaman mesela 5D Mark IV mü sence video için daha uygun makine olur yoksa C100 mü?
Ya şöyle söyleyeyim, C100 tamamıyla profesyonel video çeken kullanıcılar için üretilmiş bir makine ve zaten fotoğraf çekmiyor. Yani sadece ya
buradan şeyi düşünmeyelim. Hani profesyonel bir prodüksiyondan ziyade evinde profesyonel YouTube videosu çekmek isteyen ya da biraz daha profesyonel ama bireysel bazda içerik üretmek isteyenleri dikkate aldığımız zaman tabii herkesin bütçesine göre konuşmak gerekiyor burada. Bahsettiğim kriterler çerçevesinde sanki 5D Mark IV özellikle 4K'dan dolayı sanki öne çıkıyor gibi.
Daha mantıklı dediğin gibi orada yani o perspektiften bakıldığı zaman daha mantıklı. Çünkü dediğim gibi dokunmatik ekran taşıması kolay, daha kullanıcı dostu bir makine. Herkes zaten bugüne kadar baksanız kim video çekse bir Mark III, Mark IV'de Mark III'e bir eli değmiştir. Gövde olarak da zaten birebir aynı gövde olmasının sebebi de bu. Baktığın zaman tasarım olarak fazla bir farkı yok. Sadece arka tarafta bir tane tuş geldi. Bunun sebebi Mark 3 kullandıysan Mark 4'e geçtiğin zaman hiçbir problem yaşamadan çok kolay bir şekilde çekimlerine devam edebiliyorsun. O yüzden burada da dediğin gibi bence Mark 4'e geçiş yapmak çok daha mantıklı olacak C100 yerine. C100 biraz daha profesyonel oluyor.
Aslında seninle de konuştuk. Şimdi C100 tarafında bir beklenti vardı. 4K güncellemesi alıp alma konusu. Belki o zamanla şekillerini şurada yani en azından şu fuar kapsamında bir duyuru yapılmadı o konuyla ilgili olarak ama Canon 5D Mark 4'e bakıldığı zaman sanki öyle bir 4K 60 kare saniye o makinenin o güçlü pozisyonu biraz daha sanki böyle daha iyi bir noktaya taşırmış gibi geliyor bana.
O konuda fazla yorum yapamıyorum ne yazık ki. O biraz da şu anda hali hazırda 60 FPS çeken makinalarımız var. Bunlardan bir tanesi C300 Mark II, bir tanesi 1DX Mark II. Ama onun dışında şu anda 5D Mark IV'te hani 60 FPS yok ne yazık ki 4K'da.
Bu sanırım biraz da ürünleri konumlandırma ile ilgili. Evet, az önce C100'den bahsettik ya belki C100 300'ü etkilemesin diye olabilir mi?
Muhtemelen o yüzdendir. Fazla detaya giremiyorum o konuda.
Peki şimdi 5D Mark IV'ün duyurusu yapıldı. Burada da biz kullanma şansı yakaladık ama pek çok kişi, özellikle işi video olan, fotoğraf olan pek çok kişi almak için belki bekliyor olabilir. Türkiye'ye ne zaman getireceksiniz ve tahmini fiyat aralığı ne olacak? Hem resmi fiyat hem de sen Doğubank piyasasını falan da biliyorsun. Oralara düşerse fiyatı ne olur sence?
Şöyle söyleyeyim, 30 Eylül'de ilk ürünler geliyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Tabii ilk geldiği zaman, ilk ürünler çıktığı zaman biraz az geliyor ama geliyor. Onun dışında fiyat olarak tam kesin konuşamıyorum ne yazık ki ama 13 ila 14 bin TL bandında olacak.
Gövde mi sadece?
Sadece gövde, evet. Burada tabii dikkat edilmesi gereken nokta şu, normalde Amerika fiyatı 3500 dolar bir makinenin ama ne yazık ki ülkemizde makinalara uygulanan bir %25 olanında ÖTV var ve bu ÖTV'ye eklendikten sonra üstüne bir de %18 KDV ekleniyor. Yani günün sonunda ona baktığınız zaman %46 oranında bir artış sebebi oluyor. Yani özellikle Amerika'dan fiyatlara baktığınız zaman hani en çok eleştiri bu aslında. Çünkü izleyenler de muhtemelen bunun sebebini merak ediyordur. Yani 3500'ün üstüne %25, sonra onu da alıp %18 eklendiği zaman aradaki farkı zaten kendileri de hesaplayabilir.
Peki şunu sorayım o zaman, aradaki fiyat farkından dolayı sonucunda vergiden vesaire şundan bundan dolayı bir fiyat farkı var ve bu kim kullanıcılar için göz ardı edilemeyecek kadar büyük fiyat farkı. Amerika'dan veya Türkiye'den spot pazardan ürün alındıktan sonra pahalı bir üründen bahsediyoruz. Amerika'dan aldığın zaman 10 bin liraya gözden çıkarman gerekiyor. 3500 dolar diyorsun çünkü. Olur da bir arıza yaşanırsa Canon Türkiye'nin buradaki servis yaklaşımı nasıl oluyor bu ürünlere karşı?
Bu evet güzel bir nokta. Şöyle bir durum var. Bizde CPS denilen bir program var. Makinenizi aldığınız zaman CPS programına üye oluyorsunuz ve ürününüzü kaydettiriyorsunuz. Ürünü kaydettirdikten sonra yurt dışından size bir kart geliyor. Bu kart ile birlikte 3 tane farklı özelliği var. Platinum, Gold ve Silver olması gerekiyor. Buradaki kartınızın renkine göre diyeyim, size bir tamir zamanı veriliyor ve bu tamir zamanında örnek veriyorum, sen şimdi bir Mark 4 aldın, götürdün Erkalar'a, bizim yetkili teknik servisimize, dedin ki çok acil bir çekim yapmamız lazım. Erkalar bizi arıyor, diyor ki böyle böyle bir durum var. Öyle bir durumda biz sizi kesinlikle mağdur etmiyoruz.
Elimizdeki ya da spot'tan gelen ürün için değil mi?
Spot için ne yazık ki bunu sağlayamıyorum. Çünkü spot ürünü zaten bizim şeye kaydettiremiyorsunuz. Yazılım o şekilde güncellenmiş. Çünkü bize gelen ürünler oradaki seri numaralarını kabul etmiyor. Öyle bir sistem mevcut. Ama CPS'e üye olursanız garantili aldıktan sonra size her konuda gerek lens desteği gerek ekipman desteği sağlayabiliyoruz. Bu konuda en büyük artısı bu aslında.
O zaman tekrarlamakta fayda var. Ne zaman yaygın olarak 5D Mark IV Türkiye'de görürüz? Evet, az miktarda ay sonuna gelecek ama yaygınlaşması ne zamanı bulur?
Kasım Aralık diyelim. Kasım Aralık gibi muhtemelen elimizde bolca Mark IV olur.
Şimdi elinde daha geniş kitlelere hitap eden bir ürün var. EOS M5. Ben M5 diyeyim, sen artık nasıl telaffuz edersen. Önemli bir makine. Burada anladığım kadarıyla Canon'a gerçekten önem verdiği bir makine. Çünkü ufak bir gövdeye sahip 5D Mark IV'le kıyasladığımız zaman ama ki daha büyük gövdeli bazı makinelerin özelliklerinin pek çoğunu gövdesinde barındıran aslında bir makine. Bunun için yine şöyle 4-5 maddede öne çıkan özellikleri bizim için sıralayabilir misin?
Şöyle söyleyeyim, sen Mark 4 ile kıyasladın ama makina şu anda geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan bir 80D'miz var. Biliyorsun sensörü bayağı iyi bir şekilde hani ödüller
devamı.
Evet, ödüller alıyor şu anda. Gerçekten çok başarılı bir sensör sahip. Özellikle dinamik aralık ve ISO performansı olarak. Birebir aynısı diyebiliriz. Birebir aynı şekilde konumlandırıyor Canon ama yan yana koyduğunuz zaman iki ürünü de gerçekten boyut farkı yarı yarıya oranında, hem boyutsal olarak hem de ağırlık olarak daha hafif ve daha taşınabilir bir makine. Burada hani Canon hep şey diyorlardı, hani aynasız konusunda Canon biraz geri kaldı diyordu. Canon biraz daha o konuda temkinli yaklaşıyor diyebilirim.
İlk önce sanki,
evet, evet. Yani biraz Japon mantalitesi diyebiliriz ona açıkçası. İlk başta bir M10 var. Şu anda aynasız segmentimize baktığımız zaman o DSLR'de kıyaslandığı zaman 1300'e tekabül ediyor. M3 750-760'a tekabül ediyor. M5 ise 80D'nin birebir aynısı olarak şey yapıyor. Hatta bu makine ondan FPS olarak biraz daha hızlı. Çünkü netliği kilitlediğiniz zaman 9 FPS'e çıkıyor. Normal çekimde ise netliği kilitlemeden de 7 FPS. 80D sadece 7 FPS bir makine. Bunun dışında tasarım herkesin beklediği gibi aslında biraz daha retro bir tasarıma sahip. Çok fazla yani hali hazırda Canon kullanan biri bu makineyi eline aldığı zaman hiçbir problem yaşamadan çok rahat bir şekilde çekime yine başlayabiliyor. Yani Canon'un en büyük özelliği user interface ve kullanım kolaylığı. Gerçekten buna çok önem veriyor. Bunun dışında bir özelliği bütün Canon aksesuarları ve lensleriyle kullanılabiliyor. İlk gelecek olan, hatta şöyle bir şeyin de müjdesini verebiliriz. İlk gelecek olan bazı serilerde yaklaşık kaç tane olan sayısını veremiyorum ama FM'den EFS'ye adaptör gelecek. Yani hali hazırda evet hediye olarak gelecek. O da şöyle olacak. Hali hazırda bir gövdeniz var, lensleriniz var. Bu makineyi alıyorsunuz, adaptörü takıyorsunuz ve bütün lenslerinizi bu makineyle gönül rahatlığıyla AF hızından hiçbir şey kaybetmeden kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Makinede Digit 7 işlemci var. Canon'a baktığınız zaman şu anda Digit 7 işlemci sadece bu makinede, bir de G7X Mark II'de bulunuyor. Gerçekten çok hızlı bir makine. Sen zaten bütün aynasızları test ediyorsun. Burada da hani testlerini yapıyordun, görmüştüm. Özellikle Canon burada startup, yani bu makineyi açtıktan çekime hazır olması arasındaki saniyeyi çok özellikle üstünde yani duruyor.
2 saniyede tam
evet.
Açılıp çekime hazır hale
geliyor. Evet, evet, evet.
Sıfırdan başlamak.
Aynen öyle. Aynen öyle. Çok hızlı. O konuda çok hızlı ve özellikle M3 ve M10'da DSLR kullanıcılarını tatmin etmeyen bir netleme yavaşlığı vardı. Bu makinede Dual Pixel CMOS AF var. Aynı 1DX Mark II ve 5D Mark IV'deki sistem bu makinede de bulunuyor. O yüzden netlikle ilgili, netlik takibiyle ilgili hiçbir şüphe, hiçbir hız problemi yok. Bir son, en son özelliğinden de bahsedecek olursak, dahili bir vizörü bulunuyor. 2.3 milyon renge sahip olan bir vizörü var. Bir hatırlayacak olduğun üzere M3 veya M10'da bu vizör bulunmuyordu. Harici olarak satılıyordu. Ama artık bu makinede dahili olarak vizörümüz de bulunuyor. Son özelliğini anlatayım. Son özellik de 18-150 bir lensle beraber gelecek bu. Aynı zamanda iki ayrı kit özelliğiyle gelecek. Ondan bahsedeyim. 18-150 ve 15-45 olmak üzere iki ayrı kit seçeneği olacak. 18-150 lens yaklaşık 9x ya da 8.4x'e tekabül ediyor. Bir zoom yapabiliyor. Bunun dışında 4 stop image stabilizer özelliği mevcut. Gerçekten optik olarak çok kaliteli. Görüyorsunuz zaten kalitesi gerçekten çok güzel. Hali hazırdaki 18-35'ten çok daha hafif ve çok daha ufak olduğu da yine gözlerden kaçmıyor diyebilirim.
Tabii aslına bakarsan burada belki sana ekleme olarak ekrandan biraz bahsedebiliriz. Çünkü evet, ekran hareketli bir ekran ve kendinize çevirip aynı zamanda örneğin vlog yapmak isterseniz evet, kendinizi takip edebiliyorsunuz.
Gösterebiliriz.
Evet, sen hazır elindeyken canlı bir demosunu yapmış oldum. Hatta şöyle yaparsak tam olarak kendimizi çevirmiş oluyoruz.
Şu şekilde, hatta şöyle.
Beni kapatmasaydın iyiydi. Ya şunu söyleyeceğim. Seninle zaten bu video öncesinde konuşmuştuk.
Evet.
Acaba ekranın alt yerine üstten kendimize dönük olması daha mı iyi olur? Çünkü direkt biraz vlogger gözüyle baktığımız
evet,
zaman.
Evet.
Şimdi bu makinenin bir avantajı var. Canon'un ürün gamındaki hemen bütün lenslerle bunu kullanabiliyorsunuz.
Evet, aynen
öyle. Şimdi tabii gövdesi, yapısı ve fiyat aralığına bağlı kullanım senaryoları itibariyle belki Canon'un büyük uzun lenslerini kullanmak istemeyecekler kullanıcılar ama velev ki taktık diyelim. Bu sefer öyle zannediyorum ki ekranı da kendimi izlememiz zorlaşabilir gibi geldi bana. Bunun nedenini açıklar mısın? Teknik olarak çünkü bir nedeni var. Aslında ondan bahsedelim bence.
Makinede vizör olduğu için, makinenin vizöründen dolayı burada, yani örnek veriyorum, şu şöyle yukarı doğru kalksaydı zaten şurada bitmiş olacaktı. O yüzden vizör olduğundan dolayı açıkçası bu makinenin ekranı yukarı doğru kalkmıyor. Hali hazırdaki M3 veya M10 gibi aşağı doğru kalkıyor. Burada da belki yapılacak olan bir şey, vlog olursanız buraya Gorilla Pod takıyorlar genellikle. Öyle çekim yapıyorlar. Öyle çekim yaptığınız zaman ben fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama yine de tabii ki bunu vloggerlara sormak lazım. Onlar daha doğru şeyler söyleyebilirler.
Yine merak edenler için şunu da söylemiş olalım. Canon'un mobil uygulaması bu kamera tarafından destekleniyor. Telefonunuza kuracağınız uygulama vasıtasıyla telefonu ekran gibi kullanabilirsiniz.
Evet.
Aynı zamanda kameranın hemen hemen bütün özelliklerini yine telefon üzerinden kullanabiliyorsunuz. Netlemesini oturtalım, ISO ayarına kadar pek çok şeyi kontrol edilmek mümkün. Eğer evinize kendiniz video çekmek istiyorsanız, oturduğunuz yerden masanızın altı tutacağınız ya da kenara koyacağınız bir telefon vasıtasıyla hemen hemen tüm özelliklerinden de istifade edebiliyorsunuz. Uzaktan kumanda vasıtasıyla artık telefon olarak hangisini kullanıyorsanız. Android'de de iOS, zaten her iki platformda da uygulama var. Peki, iOS M5 hakikaten ben de beğendim burada. Gerek netleme hızlı olsun, gerekse de özellikle ekran itibariyle bir takım avantajları sunduğu kesin. Ülkemize ne zaman gelir ve fiyatı ne olur? Ben fiyatını biliyorum ama senden dinlemek istiyorum. O fiyat aralığı biraz dolu bir fiyat aralığı. Rekabetine fazla olduğu bir fiyat aralığı. Sence piyasadaki akıbeti ne olur M5'e? Tabii kanun çalışanı olarak şöyle böyle olur diyemeyeceksin biliyorum ama rakiplerin özelliklerine baktığın zaman, rakiplerin modellerine baktığın zaman gerçekten bu fiyatta daha iyisi yok diyebiliyor musun?
Makinenin ne zaman geleceği açıkçası şu anda belli değil ama muhtemelen 1,5 ay içerisinde Türkiye'nin sınırlarına girebilir diye düşünüyorum. Tanıtıldıktan yaklaşık 1 ay sonra Türkiye'ye giriş yapıyor satış için gelen ürünler. Fiyat aralığı henüz belli değil aslında. Hani şöyle söyleyeyim, 80D'ye birebir bir ürün olduğu için 80D'nin biraz altında konumlandırılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben fiyat kısmıyla ilgilenmiyorum, o yüzden fiyat aralığını bilmiyorum. Kağıt üzerinde rakiplerle bakıldığı zaman yani fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fazla bir fark zorluk olduğunu geçeceğim. Düşünmüyorum. Aynen, farklı bir şey, zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü herkes bu makineyi bekliyordu. Gerçekten beklenen bir makineydi. Ve EOS 5 artık EOS M5 karşınızda diyebilirim.
Evet, EOS M5 Canon tarafında aynasız merak edenler için Canon'un aynasız taraftaki güçlü bir adım oldu. Hani Canon neredesin derken iyi bir modelle Canon çıka geldi. Onu söylemekte fayda var. Açıkçası biz de merakla bekliyoruz. Türkiye'ye döndüğümüz zaman gerek 5D Mark 4 gerekse de EOS M5'i denemek, kullanmak isteriz. Yorumlarımızı zaten yine bu ekranlardan izleyicilerimize, takipçilerle paylaşırız. Mert, verdiğin bilgiler için teşekkürler.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.